Sulara gömülen Firavun. Medeniyetler tarihinin en köklü uygarlıklarından biri eski Mısır'dır. Milattan önce 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, Nil Nehri'nden faydalanmaları ve yeryüzü şekilleri sayesinde saldırılara karşı korunmuş olmaları bu medeniyetin ilerlemesine büyük katkıda bulunmuştur. Mısır uygarlığının temelinde dünyanın Nil Nehri vardır. Afrika kıtasını boydan boya kat eden bu nehrin vesile olduğu bereket sebebiyle Mısırlılar yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan tarım yapabilmişlerdi. Tarihçi Ernest Gombrich bu konuda şunları söyler.
Afrika sıcaktır. Aylarca yağmur yağmaz. Bundan dolayı bu büyük kıtanın pek çok yeri kuraktır. Ülkenin o bölümleri çöllerle kaplıdır. İşte Mısır'ın sağ ve solu da bu durumdadır. Aslında çok az yağmur yağar. Ama orada yağmura pek ihtiyaç yoktur. Çünkü Nil Irmağı boydan boya ülkenin ortasından akar gider.
Bu büyük stratejik önemi nedeniyle Nil Nehri'ni kontrolü altında tutan, aynı zamanda Mısır'ın en önemli ticaret ve tarım kaynağını da kontrol ederdi. Eski Mısır'ın hükümdarları da işte bu yolla büyük bir hakimiyet kurmuşlardı. Sonradan onlara Firavun denilecekti. Eski Mısırlıların inançları çok tanrılı sapkın bir inanıştı. Koyu bir taassup sebebiyle bu sapkın inanışlara sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Eski Mısır kavmi doğal çevre şartlarından etkilenmişti. Mısır'ın coğrafyası ülkeyi dış saldırılara karşı çok iyi koruyordu. Mısır'ın dört bir yanı çöllerle, dağlık arazilerle ve denizlerle çevriliydi. Ülkeye yapılabilecek saldırıların iki geçiş yolu bulunuyordu ve bu yolları da savunmak Mısır orduları için son derece kolaydı. Böylece Mısırlılar Allah'ın yarattığı bu doğal koşullar sayesinde dış dünyadan soyutlanmış bir hayat sürdüler. Geçen yüzyıllar boyunca bu soyutlanma koyu bir taassuba dönüştü. Yöneticiler ve halk gelişmelere ve yeniliklere kapalı, batıl inanışları konusundaysa son derece tutucu ve katı bir görünüm kazandılar. Ölümden sonraki hayat Mısır inançlarının en önemli bölümünü oluşturuyordu. Beden öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanılıyordu. Onlara göre ölünün ruhu hesaba çekiliyordu. Ortaya bir tartı konuyor ve şahitler toplanıyor, ruhun iyilikleri ve kötülükleri tartılıyordu. İyilikleri ağır gelenler sonsuza kadar mutluluk içinde yaşıyor, kötülükleri ağır gelenlerse sonsuza kadar acı çekiyordu. Mısırlıların ahiret hakkındaki bu inanışlarının tevhid inancıyla ve hak dinle bir paralellik gösterdiğini fark etmemek mümkün değildir. Bu durum eski Mısır medeniyetine de hak dinin ve tebliğin ulaşmış olduğunu göstermektedir. Bu din, sonradan insanların tahrifatı nedeniyle bozulmaya uğramış, bir olan Allah'a iman inancı da bu bozulmayla birlikte sapkın bir şekilde çok tanrılı inanca dönüşmüştür. dönem dönem insanları Allah'ın birliğine ve ona kul olmaya çağıran elçilerin eski Mısır'a da gönderildiği bilinmektedir. Bunlardan biri, hayatı Kur'an'da detaylıca anlatılan Hazreti Yusuf'tur. İsrailoğulları, Hazreti Yusuf'la birlikte Mısır'a göç etmiş ve burada yerleşmiştir. Hazreti Yusuf'un ölümünün ardından İsrailoğulları için kölelik dönemi başlamıştır. Bu dönem, Hazreti Musa'nın elçi olarak Mısır'a gönderilmesi ve İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'dan ayrılmasıyla son bulacaktır. Mısır firavunları zorba, baskıcı, savaşçı ve acımasız kişilerdir. Bu firavunların ortak özellikleri, Mısır'ın çok tanrılı sapkın anlayışı içinde kendilerini haşa ulu bir varlık olarak görmeleri ve göz kırpmadan kan dökmeleridir. Ancak Mısır tarihinde bir firavun vardır ki diğerlerinden çok farklıdır. Bu firavun tek bir yaratıcıya inanılması gerektiğini savunmuştur. Sırf bu yüzden güç sahibi Amon rahipleri tarafından büyük bir baskıya maruz kalmış, sonunda da öldürülmüştür. Bu firavun, M.Ö. 14. yüzyılda başa geçmiş olan 4. Amenofis'tir. 4. Amenofis, M.Ö. 1375'te tahta çıktığında, yüzyılların getirdiği bir tutuculukla karşılaştı ve büyük bir baskıya maruz kaldı. Bu baskının sebebi, sapkın çok tanrılı Mısır dinini değiştirecek, bir olan Allah'a iman inancını savunmuş olması ve her alanda köklü değişikliklere girişmesiydi. Ancak başkent Teb'in önde gelenleri, Amenofis'le büyük bir mücadele başlattılar. 4. Amenofis ve ona tabi olanlar, Teb şehrinden uzaklaşarak başka bir bölgeye göç ettiler. Burada 4. Amenofis adını Akhenaton, yani Aton'a boyun eğen olarak değiştirdi. Aton, Amenofis'e göre göklerin ve yerin yaratıcısıydı ki bu onun tek olarak Allah'a iman ettiğine dair bir işarettir. Akhenaton'dan sonra başa yine zorba firavunlar geçti. Bunlar eski sapkın çok tanrılı dini yeniden yaygınlaştırdılar ve eskiye dönüş için önemli bir çaba harcadılar. Yaklaşık bir yüzyıl sonra da Mısır tarihinin en uzun süre hükümdarlık yapacak firavunu, 2. Ramses Paşa geçti. Ramses, birçok tarihçiye göre İsrailoğullarına eziyet eden ve Hazreti Musa ile mücadeleye girişen firavundu. Eski Mısırlılar, koyu bağnazlıkları sebebiyle batıl putperest inançlarından vazgeçmiyorlardı. Tek bir Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini anlatan uyarıcılar gelmişti ama firavunun kavmi hep eski sapkın inanışlara geri dönmüştü. Allah, Hazreti Musa'yı böyle bir ortamda ve İsrailoğullarının köleleştirilmiş olduğu bir dönemde elçi olarak gönderdi. Hazreti Musa, hem Mısır'ı hak dine davet etmek hem de İsrailoğullarını kölelikten kurtararak doğru yola iletmekle görevlendirilmişti.
Mümin olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun'un haberinden sana okuyacağız. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim.
Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun, Allah'ın emri doğrultusunda Firavun'a gittiler ve ona Allah'ın emirlerini anlattılar. İstekleri, artık Firavun'un İsrailoğullarına eziyet etmemesi ve onları serbest bırakmasıydı. Ancak Firavun bu hak çağrıya kibirle karşılık verdi. Çünkü Hazreti Musa'nın anlattığı din Firavun'un gücünü elinden alıyor, onun diğer insanlarla aynı mertebede olduğunu gösteriyordu. Ayrıca İsrailoğullarını serbest bırakırsa elindeki iş gücünün önemli bir kısmını da kaybedecekti. Tüm bu sebeplerden dolayı Firavun, Hazreti Musa'nın anlattıklarını dinlemedi. Onu ve Hazreti Harun'u kendi düşük aklınca düzeni bozmaya çalışan kişiler olarak gösterip suçlu çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak Firavun da, kavmin önde gelenleri de Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un anlattıklarını dinlemediler. Allah'ın tebliğine itaat etmediler. Atalarının batıl dininden vazgeçmeye hiç niyetleri yoktu. Bunun üzerine Allah, kavmin üzerine doğruyu görüp anlamalarına vesile olması için çeşitli felaketler gönderdi. Firavun ve yakın çevresi, kendi sapkın çok tanrılı sistemlerine, putperest inanışlarına, yani atalarının batıl dinine öylesine koyu bir taassupla bağlanmışlardı ki, hiçbir şekilde bundan dönmeyi göze almıyorlardı. Hazreti Musa'nın Allah'ın takdiriyle göstermiş olduğu mucizeler bile onları batıl inançlarından döndürememişti. Üstelik bunu büyük bir cehalet ve kibirle açıkça ifade ediyorlardı. Araf suresi 132. ayette bildirildiği üzere şöyle demişlerdi.
Bizi büyülemek için mucize olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz.
Bu çirkin tutumlarının karşılığında Allah, onlara öğüt alıp düşünmeleri ve kötülükten vazgeçmeleri için çeşitli felaketler yolladı. Bunlardan ilki kuraklık ve dolayısıyla elde edilen ürünlerin azalmasıydı.
Andolsun biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık.
Mısırlılar tarım sistemlerini Nil Nehri'ne dayandırmışlardı ve bu sayede doğal şartların değişimi onları etkilemiyordu. Ancak Firavun ve yakın çevresinin cehaletle Allah'a karşı büyüklenmesi ve Allah'ın peygamberlerini tanımaması sebebiyle kendilerine beklenmedik bir felaket gelmişti. Nil'in seviyesinde büyük bir düşüş yaşanmış ve nehirden çıkan sulama kanalları yeterli miktarda suyu tarım arazilerine taşıyamamıştı. Aşırı sıcaklarda ürünlerin kurumasına sebep olmuştu. Böylece Firavun ve önde gelenler hiç beklemedikleri bir yönden, çok güvendikleri Nil Nehri'nden kaynaklanan bir felaketle karşılaştılar. Zuhruf Suresi 51. ayette bildirildiği gibi bu kuraklık kendi kavmine
"Ey kavmim! Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?"
diye seslenen Firavun'u da en güzel biçimde yalanlıyordu. Ancak başlarına gelenler bununla sınırlı değildi. Bu daha bir başlangıçtı. Kuraklığı ve ürün kıtlığını bir seri başka felaket izledi. Bu felaketler Kur'an'da bildirildiği üzere tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kandı. Tüm başlarına gelenlere rağmen Firavun ve kavmi olanlardan öğüt alarak Allah'a tevbe etmediler. Yine zalimce büyüklenmeye devam ettiler. Ama bu durum çok uzun sürmeyecekti. Firavun tüm başına gelenlere rağmen Allah'ın apaçık olan kudretini cahilce kabul etmeyince Hazreti Musa'ya İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması vahyedildi. Hazreti Musa kendisine itaat eden İsrailoğulları ile birlikte Mısır'dan ayrılmak üzere yola koyuldu. Ancak Firavun kendi izni olmadan yapılan bu çıkışı hazmedememişti. Bu yüzden ordusunu toplayarak İsrailoğullarını takip etmeye başladı. İsrailoğulları deniz kıyısına geldiklerinde Firavun ve ordusu onlara yetişti. İsrailoğullarından imanı zayıf olan bazıları bunu görünce Hazreti Musa'ya cahilce isyan etmeye başladı. Tevrat'ta anlatıldığına göre Hazreti Musa'ya "Bizi niçin yurdumuzdan çıkardın? Orada köleydik ancak yaşıyorduk. Şimdi ise öleceğiz." dediler. Gösterdikleri bu imanı zafiyet, Kur'an'da şöyle de haber verilmiştir.
İki topluluk birbirlerini gördükleri zaman Musa'nın adamları "Gerçekten yakalandık." dediler.
Kavminden bazı insanlar yakalanmış olmaktan korkarlarken, Şuara suresi 62. ayette bildirildiği gibi Hazreti Musa şöyle demişti.
"Hayır, şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir."
Bunun üzerine Allah Hazreti Musa'ya olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Gelişen olaylar Kur'an'da şöyle anlatılır.
Bunun üzerine Musa'ya ahsanla deniyor.